Ayrım 2, sayfa 16. Dünyanın en eski ve muhtemelen en ünlü bale topluluğu olan Bolşoy Tiyatrosu, Moskova'nın belli başlı simgelerinden biridir. 1780'lerde açılan ilk tiyatroda maskeli balolar, komediler ve opera komik temsiller verildirdi. Günümüzde Bolşoy Tiyatro topluluğunun bale ve opera temsilleri, tarihi boyunca iki kez büyük yangın tehlikesi atlatmış olan görkemli tiyatro binasında sergilenmektedir. Galerinin tam ortasındaki kırmızı kadife perdeli loca, sayısı 120'yi aşkın localardan sadece biridir. Burası Çarlık Locası diye adlandırılır. Locanın alınlığındaki neoklasik rölyef, binanın yangından sonra yeniden inşası sırasında eklenmiştir. Rölyefte Yunan müzik ve ışık tanrısı Apollo'nun lirini taşıyan bir çift melek resmedilmiştir. Sovyet döneminde kaldırılan alınlıktaki çarlık tacı da 1986'dan sonra tekrar yerine konmuştur. Binaya giren sanatseverler kendilerini önce siyah beyaz karolu antrede bulurlar. İki yandan beyaz mermerden görkemli basamaklarla ana fuayeye ulaşılır. Ana fuaye birinci katın tüm ön kısmını kaplar. Asıl auditorium ise 6 kademeli ve 2500 seyirci kapasitelidir. Mimari özelliği itibariyle akustiği fevkaladedir. Boris Tretiakov kalabalık fuayeye girdiğinde bir an nefesini tuttu. Uzun yıllarını bu mesleğe vermesine rağmen bu gece içinden yükselen olumsuz sinyaller onu heyecana itiyor ve damarlarındaki adrenalinin azami seviyeye yükselmesine neden oluyordu. Bir an bu görevi kabul ettiği için kendine lanetler okudu. Ancak ne yazık ki başka şansı yoktu. Acı gerçekle yüz yüze gelmesi kaçınılmazdı ve elinden bir şey gelmiyordu. Dünden beri beynini en fazla kurcalayan husus, Mihail'in kendisinden ne isteyeceğiydi. FSB ajan, Mihail Kuznetsov'un gizli bir amaçla kendisiyle buluşmak istediğine inanmıştı. Ama amacın mahiyeti hakkında bir şeyler bilseler bile, bunu kendisine çıtlatmamışlardı. Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi'nin bodrum katındaki o görüşmeden bu saate kadar, Boris her olasılığı düşünmeye gayret etmişti. Aklına ciddi bir sebep gelmiyordu. Sovyet döneminde olsa rejimden bunalan ya da batılı kapitalist ülkelerin refah içindeki yaşamlarını gören bazı ajanlar zaman zaman ikili çalışmaya ya da ilticaya kalkışırlardı. Ancak şimdi devir değişmişti. Henüz bir geçiş döneminde de olsalar Rusya'da şartlar gün be gün değişiyordu. Her ne kadar ellerine iyi para geçtiği söylenemez ise de Mihail karakterindeki bir adamın ihanete kalkıştığına ihtimal vermek istemiyordu. Mihail'i çocukluğundan beri tanırdı. Kesinlikle böyle bir şey yapmazdı o. Derin derin içini çekip gözleriyle fuayedeki kalabalığı taramaya başladı. Büyük ve aydınlık salon baleye düşkün sanatseverlerle doluydu. Mümkün olduğu kadar kalabalığın arasına karışmadan, nispeten tenha yerlerde dolaşarak kendini Mihail'e göstermeye çalıştı. Nasıl olsa o da şu an kendisini arıyor olmalıydı. Boris'in sırtındaki şık gri flanel bir takım elbise vardı. Bu akşam itinayla giyinmiş, mavi gömlek, diagonal çizgili bir kravat takmıştı. Sırtındaki elbiseyi geçen sene 3 ay kaldı Londra'daki ünlü Southland mağazasından almıştı. Kıyafetiyle salondaki pek çok erkekten daha yakışıklı ve bakımlı görüyordu kendini. Bir FSB ajanından ziyade Moskova'nın henüz yeterince görmeye alışık olmadığı paralı bir iş adamı havasındaydı. Temsilin başlayacağını belirten ilk gong çaldığında Mihail hala ortalarda yoktu. Yine içini bir huzursuzluk kapladı. Kalabalık arasında hiç tanımadığı en az 3-5 PSB elemanının bulunduğundan ve kendisini gözetlemekte olduklarından %100 emindi. Ellerini ceplerine sokup yavaş yavaş kalabalığın arasına karışmaya başladı. Mihail neden ortaya çıkmamıştı acaba? Küçük yaştan beri tanıdığı çocukluk arkadaşı çok zekiydi. Belki de sınıflarının en zekisi. Hatta ilk tanıştığı yıllarda bu nedenle onu kıskandığını hatırladı Boris. İster istemez dudaklarında hafif bir tebessüm oluştu. Çocukluk yıllarına gitti birden. Hepsi bu kadar da değildi. Mihail sinsi şüpheciliği nedeniyle pek sevilmezdi arkadaşları arasında. Her şeye rağmen ikisi iyi anlaşırlar, hiç ayrılmazlardı. O yüzden onlara Kapkan'ın köpekleri adını takmışlardı. Boris şimdi bu adın nereden geldiğini daha iyi hatırlamıyordu. Ama öyle derlerdi. Auditoryuma doğru ilerlerken ikinci gong çalmıştı. Kalabalık hareketlenmiş, herkes bir an önce yerine oturmak için hızlanmıştı. Boris Tretiakov hala meraklı gözlerle arkadaşını arıyordu. Birkaç saniye daha salonun büyük tonozlu giriş kapısının önünde oyalandı ama Mihail ortalarda görünmüyordu. Gün boyu aklından atamadığı soru yeniden beynini kemirmeye başladı. Mihail'in sorunu neydi acaba? Gerçekten bir ihanetin içinde miydi? Şayet böyle bir yola sapmışsa, kendisinden ne isteyebilirdi ki? Eski geçmişlerine sığınarak bir yardım talebinde mi bulunacaktı? Bu oldukça uzak bir ihtimal gibi göründü gözüne. Mihail Kuznetsov böyle bir yanılgıya düşmeyecek kadar akıllı bir insandı. Her ne kadar eski dost iseler de, Boris'in inançlarından ve vatanına sadakatten vazgeçmeyecek kadar ilkelerine bağlı biri olduğunu idrak ederdi. Suçluysa bunu yapmazdı. Öyleyse FSB neden ondan şüpheleniyordu ve neyin peşine düşmüştü? Neden Mihail'i Moskova'ya çağırıp takibata girişmemişti? Ayrıca zihnini kemiren başka bir nokta daha vardı tabii. Dünyaca ünlü FSB kendi ajanının Moskova'ya gelişinden haberdar değil miydi? Haberdar ise tutuklanmaması en azından sorguya çekilmesi için çok önemli nedenler olmalıydı. Üçüncü gongun çalmasına çok az zaman kalmıştı. Boris yerine doğru ilerledi. Teşrifatçı onu koltuğuna oturttu. Merakı had safhadaydı. Yoksa Mihail bir şeylerden şüphelenip son anda kendisiyle temastan vaz mı geçmişti? Bu da mümkündü. Sıkıştığını hisseden ajanlar her çareye başvurabilirlerdi. Belki de güvenliğinden emin olmak için temsilin sonunda yanına yaklaşacaktı. Hatta belki bu gece temsilden sonra evine gelirdi. Ama Boris birden bir şeyi hatırladı. Mihail onun ev adresini bilmiyordu. Bilmesine de olanak yoktu. Zira 6 ay evvel Moskova'da son karşılaşmalarında Boris Petersburg'dan yeni dönmüştü ve o sıralar teşkilatın lojmanlarından birinde kalıyordu. Kendisine henüz murada daire tahsil edilmemişti. O halde nasıl olur da Mihail İstanbul'da yaşamasına rağmen kendisinin Moskova'daki yeni adresini öğrenip mektup yazabilirdi? Şu ana kadar bunu düşünemediği için kendine kızdı. Çok daha evvel akıl etmeliydi bunu. Ama daha sonra pek de önemli olmadığını düşündü. Ne de olsa teşkilat içinde müşteri tanıdıkları olabilirdi. Uydurma bir gerekçeyle onlardan adresini öğrenmelerini rica etmiş olması mümkündü. Son bir kere daha etrafına bakındı. Hemen hemen bütün koltuklar dolmuştu ama Boris sol yanındaki koltuğun hala boş olduğunu gördü. O koltuğa ait biletin satılmamış olması mümkün değildi. Soluğu hızlandı. O koltuk Mihail Kuznetsov'un olmalıydı. Işıklar yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Boris artık yanındaki koltuğun boş kalacağını sanmaya başlamıştı ki sıranın başında beliren bir gölgenin hızla boş koltuğa doğru ilerlediğini fark etti. Gözlerini kısıp yaklaşan gölgeye baktı. İyi seçemedi. Zira tam bu sırada salonun bütün ışıkları sönmüş, ramp ışıkları yanıncaya kadar kısa bir süre etraf kapkaranlık olmuştu. Aynı anda karanlıkta er yıldırımıyla ilerleyen kişi yanındaki dik duran boş koltuğu indirirken hafifçe Boris'e çarpmıştı. Fakat Boris'i asıl şaşırtan şey burnuna çarpan hafif bir parfüm kokusuydu. Ramp ışıkları yanmış, orkestra müziğe başlamış ve ünlü Kuğu Gölü Bali Suite'inin ilk nameleri salona yayılırken Boris heyecanla yanına oturan kişiye baktı. İrkildi ve gözleri hayretle açıldı. Zira yanında hiç ummadığı biri oturuyordu. Tamara Kuznetsov'du bu, Mihail'in karısı. Genç kadın nefes nefeseydi, bir süre hiç sesini çıkarmadan donuk bakışlı iri mavi gözlerini Boris'e çevirmiş, endişe, korku ve sanki panik içinde bakmıştı ona. Boris, kadının bir şeyden çok korktuğunu sezinlemişti. Ajan kadının sakinleşmesini, ilk buluşma anının heyecanını üzerinden atmasını bekledi bir müddet. Mihail kendisi gelmeyip karısını gönderdiğine göre çekindiği bir şeyler var demekti. Tamara'nın paniği bu yüzden olmalıydı. Nihayet dayanamayıp omzunu genç kadına yaklaştırarak, ''Mihail nerede, o gelmeyecek mi?'' diye sordu. Sanki çok garip bir sual sormuş gibi Boris'e bakan genç kadının yüzünde garip ve ürkek bir ifade oluşmuştu birden. Birkaç saniye ajanı süzdü ve çekinerek sordu. ''Mihail'in mektubunu almadın mı?'' Başka bir karşılık veremezdi Boris. İçi burkularak yalan söylemek zorunda kaldı. ''Aldım.'' Tamara o halde bu sorunun anlamı ne dercesine bir daha baktı ajanın yüzüne. Boris, müdür Feodor Petrovski'nin olayların tamamını anlatmadığını anladı acı acı. Bu durumda ne olup bittiğini hiç anlayamayacaktı. Amirleri ona bir oyun oynamış, yeteri kadar aydınlatmadan Kuznetsov çiftinin karşısına çıkmak zorunda bırakmışlardı kendisini. Mihail Rusya'da da değildi ve burada olmadığını dünkü toplantıda olanlar da pekala biliyorlardı. Tamara'nın fotoğrafını gösterip soru sormaları da bu oyunun bir parçasıydı. Şimdi kadının şaşkınlığını ve kendisine neden öyle tuhaf baktığını daha iyi kavramıştı. Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi'nin Bodrum'da görüştüğü üstleri bu geceki temsile Tamara'nın geleceğini biliyor olmalıydılar. İçinden bir küfür savurdu Boris. Neler döndüğü hakkında hala bir fikri yoktu. Kendisini bir emirle hiç hoşlanmadığı, sonu karanlık görünen bir oyunun tam ortasına attıklarını hissetti. Tamara hala kuşkuyla kendisine bakıyordu. "Aldın sağ kısa notu okumadın mı?" diye fısıldadı yeniden. "Ne olursa olsun dürüst davranmaya karar vermişti ajan." "Ben o notu görmedim," dedi sonunda. Artık genç kadının yüzüne bakmıyor, sahnedeki temsile ilgileniyormuş gibi davranıyordu. Ama göz ucuyla kadının kucağındaki mantosunun üzerinde duran zarif parmaklarının endişeyle kasıldığını gördü. Tamara'dan ses çıkmıyordu. Boris tekrar kadının kulağına eğilerek, "Neler oluyor Tamara, anlat bana." "Mihail gerçekten İstanbul'da mı?" diye fısıldadı. Genç kadın mavi gözlerini ona çevirerek yüzünde baktı. "Yazık," diye mırıldandı. "Kocam sana güvenmekle büyük hata yapmış. Mihail'i sattın değil mi?" Tretyakov kıpkırmızı kesilmişti. "Neler saçmalıyorsun Tamara, ne satması, benim bir şeyden haberim yok." "Yok mu? Öyleyse oturduğun koltuğun biletini nasıl bulup da geldin buraya?" Boris meseleyi öğrenmeden rahatlayamayacaktı. Olanları iki kelimeyle özetleyiverdi. "Mihail'in bana gönderdiği mektubu FSB ele geçirmiş," dedi. Tamara işittiğine inanmazmış gibi durakladı. Kuşkuyla süzdü Boris'i. "Doğru mu söylüyorsun?" "Seni temin ederim ki öyle. Peki senden ne istediler? Bu temsile gelmeme." "Hepsi o kadar mı?" Ajan omuz silkti. "Evet. Burada Mihail'le karşılaşacağını mı sanıyordun?" Tretyakov aynı iştenlikle karşılık verdi. "Öyle sanmıştım. Teşkilat da öyle düşünmüştü." Tamara yine sustu. Sonra güçlükle fısıldadı. "Şu an FSB buradadır değil mi? Herhalde bizi gözetliyorlardır." "Muhtemelen öyledir. Onlara ne diyeceksin?" "Ne diyebilirim ki? Mihail'in yerine senin geldiğini, yani gerçeği." Tamara hıçkırı gibi söylendi. "Mihail'e inanmıyorsun, bunu anladım." Boris neredeyse ihtiyan edecekti. Elinden gelse bağırırdı o an. "Yaşadıklarım beni çıldırtacak. Kimse bana bir şey söylemiyor yahu. Tek anladığım Mihail'in başının dertte olduğu. FSB onun bilmediğim bir nedenle suçluyor. Kendisi Moskova'da mı?" "Hayır Boris, saklanıyor ama başı ciddi dertte." "Nerede saklanıyor?" "Sanırım İstanbul'da ama FSB onu bulduğu yerde öldürecek." "Teşkilata ihanet mi etti?" "Yapma Boris, onu tanıyor olman lazım. O her zaman memleketine ve görevine sadıktır. Asla öyle bir şey yapmaz." Tamara'nın söylediğine ajan da inanıyordu. "O halde neden saklanıyor?" "Burada konuşamayız, hele FSB peşimdeyse." "Seni takip ediyorlar mı?" "Emin değilim ama şüpheleniyorum. Bunu asıl senin bilmen lazım." "Tamam tamam," diye mırıldandı ajan. "Güvenli bir yerde konuşalım." "Nerede?" Boris bir an düşündü. Tanımadığı FSB ajanları tarafından şu an bile izlendiğinden hiç kuşkusuz yoktu. Peşindekileri atlatacak bir formül bulması, en azından konuşmalarının dinlenmeyeceği bir yere gitmeleri mümkündü. Bu esrarengiz olay hakkında Tamara ne anlatacaksa bu gece öğrenmeliydi. Zira yarın müdür Fyodor Petrovski'ye rapor vermek zorundaydı. Genç kadının kulağına antrakta tiyatrodan çıkalım diye fısıldadı. Tamara kabul anlamında başını sallamakla yetindi. Dışarısı buz gibiydi. İkisi de yakalarını kaldırdılar. Bolşoy Tiyatrosu, Moskova'daki sanatsal faaliyetlerin yer aldığı ünlü Tverskaya semtindeydi. Hiç konuşmadan yürüyorlardı. Adımlarını sıklaştırdılar. Boris, mesleki alışkanlıkla takip edilip edilmediklerini anlamak için ara sıra çevreyi kontrole çalışıyordu. Ne de olsa Tamara'da bir ajan karısıydı ve durumdan huylanmıştı. "İzleniyor muyuz?" diye sordu. "Bilmiyorum ama mümkündür." "Nereye gidiyoruz?" "Az ileride çoğunlukla sanatçıların gittiği bir kafe var. Oraya gidelim." Genç kadın sesini çıkarmadı. Bryusov, Pereylok'un tarihi granit kemerini geçerek sokağa girdiler. Buradaki Brook apartmanları, daireleri 1920'lerden beri tiyatro sanatçılarına tahsis edilmişti. Daha ziyade kirli işlerden uzak kalan aydın ve ilin zümrenin yaşadığı bir yerdi. Kafe o saatte fazla kalabalık değildi ama tiyatroların bitim saatinden sonra birden müşteri akınına uğrardı. Tenha bir masa bulup oturdular. İkisi de içki yerine çayı tercih etmişlerdi. Çaylar masaya geldikten sonra Boris en içten ve inandırıcı ifadesiyle "Anlat bakalım," dedi. "En başından ve bütün ayrıntısıyla her şeyi bilmek istiyorum. Neler dönüyor?" Tamara'nın mavi gözleri çakmak çakmaktı. "Ne anlatabilirim ki? Ben hiçbir şey bilmiyorum sayılır. Asıl senin konuşmanı bekliyorum. Bana açıklama yapacak olan sensin," diye mırıldandı. Tretyakov hayretle kadına baka kalmıştı. "Ben miyim? Dalga mı geçiyorsun? Daha düne kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Dün müdür Petrovski'den aldığım ani bir emirle Puşkin Müzesi'nin ünlü bodrumuna çağrıldım. Oranın ne amaçla kullanıldığını kocandan duydun mu hiç?" Tamara başını salladı. Duydum. Demek tahmin ettiğim gibi mesele çok büyük. Hangi mesele? Mihail'in bulaştığı iş. Bu iş hakkında bir bildiğin mi var? Dedim ya, ben hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şu an kocamın çok zor durumda olduğu. İstanbul'da izini kaybettirip saklanmış. Bana söylediği tek şey hayatının tehlikede olduğu. Öldürüleceğini söylüyor. Genç kadın hıçkırıkları boğulmamak için kendini zor tutuyordu. Onu kim öldürmek istiyormuş? FSB mi? Evet. Neden ama? Mihail yasalara aykırı bir işe mi bulaştı? Hangi teşkilat durup dururken kendi elemanını öldürmeye kalkışır ki? Kocamın böyle işlere kalkışmayacağını en iyi sen bilirsin. Unutma ki onu çocukluğundan beri tanıyorsun. O sana güveniyor ve yalnız senden yardım talebinde bulundu. Boris, iyi de nasıl bir yardım talebi, ne yapmamı istiyor diye homurdandı. Bunu yazmış sana, bana açıklama yapmadı. Onunla görüş, Boris mutlaka gerekeni yapar dedi. Telefonla mı görüştünüz Mihail'le? Evet. Öyleyse o numarayı bana ver de arayayım kendisini. Artık sana verebileceğim bir numara da yok. İstanbul'da bir yerde gizleniyor. Beni tekrar aramadıkça onu bulmam imkansız. Yani ona ulaşabilme şansın yok mu? Üzgünüm Boris ama yok. Peki bu durumda ben ne yapabilirim ki? Benden ne istediğini dahi bilmiyorum. Sorun da bu ya, Mihail benden bu gece için Bolşoy Balisi'ne iki bilet alıp birini İstanbul'daki Rus konsolosluğuna göndermemi istedi. Ajan Tretyakov hemen sordu. Ne zaman? Bir ay önce. Yani Mihail böylece bu buluşmamızı çok önceden tasarlamış oluyor, öyle mi? Evet, ayrıca bir süre kendisini aramamı sıkı sıkıya tembih etti. Neden? Neden? Telefonda açıklayamayacağını, saklanmak zorunda olduğunu, konsolosluk veya FSB ile kesinlikle temasa geçmememi söyledi. İcap ederse senin bana bilgi vereceğini de ekledi. Benim mi? Ama nasıl olur Tamara, ben kendisini uzun zamandan beri görmüyorum. Hatta İstanbul'da görevli olduğundan bile haberim yoktu. Sana nasıl yardımcı olabilirim, nasıl bilgi verebilirim ki? Genç kadın çayından bir yudum aldıktan sonra mavi gözlerini yeniden ajana çevirdi. Aklıma kötü şeyler geliyor Boris. Aslında bunları seninle bile konuşmamam lazım ama şu an bana yardım edecek başka kimse yok. Ne gibi Tamara? Sanırım kocam FSB'yi çok rahatsız edecek bazı bilgilere ulaştı ve en üst düzeydeki bazı kodamanlar bundan çok tedirgin olarak onun hayatını karartmaya karar verdiler. Aklıma gelen tek olasılık bu. Tretyakov içini çekti. Ne yazık ki üç aşağı beş yukarı o da aynı şeyleri düşünmüştü. Pek çok memleketin istihbarat örgütlerinde buna benzer şeyler olurdu. Ama bazen hangi tarafın haklı olduğu asla ortaya çıkmazdı. Bazen ulusal menfaatlerle örgütün tepesindeki yöneticilerin çıkarlarının çakıştığı da bilinen gerçeklerdendi. Bu gibi durumlarda daima öğrenmemesi gereken hayati bilgileri ele geçirenler harcanırdı. Tretyakov bir süre başını önüne eğip düşündü. Artık kabullenmesi gereken bir gerçekle karşı karşıyaydı. Hiç kuşkusu kalmamıştı. Boğazına kadar bu belanın içine çekilmişti. Hem de hiç ilgisi olmadığı halde. Müdür Fyodor Petrovski ve onun yanındaki iki adam Mihail'in gönderdiği mektuptaki bilgileri ele geçirmişler ve şu anda onun da ne olduğunu bilmediği girişimin bir parçası olarak değerlendirmişlerdi. Artık kendisi de tehlikedeydi ve gerekirse rahatlıkla onu harcayabilirlerdi. Bir an sinirden çıldıracak gibi oldu. Bu konularda FSB'nin ne kadar acımasız olduğunu çok iyi bilirdi. Sonra biraz sakinleşmeye çalıştı. Basit bir muhakeme yürüttü. Bir ateşenin elde edebileceği koca FSB kodamanlarının paniğe düşüren hayati sır ne olabilirdi? Üstelik Mihail elçilikte bile değildi. Konsoloslukta görevliydi. Bu noktaya parmak basmak gerekiyordu. Kocanın bundan önceki vazifesi neydi diye sordu. Tamara Boris'in aklından geçenleri anlamadan onun yüzüne baktı. Önceki görevi mi diye soruyu tekrarladı. Evet. Daha önce burada merkezdeydi ama İstanbul'a tayini çıkmadan önce onu 3 aylığına özel bir görevli Londra'ya göndermişlerdi. Burada merkezde ne iş yapıyordu? Bilmiyorum. Mihail'i tanırsın, fazla konuşkan değildir. Bana işinden pek bahsetmezdi. Sana da mı? Özellikle bana. Ne zaman sorsam hep geçiştirirdi. Bilmesem daha iyi olur derdi. Boris bekardı ama istemese de Mihail'in davranışına hak verdi. Öyle bir meslek seçmişlerdi ki ağzı sıkı tutmak asıldı. İnsanın güvenip karısına bile açılması sakıncalı olabilirdi. Aklının takıldığı bir nokta olmuştu tabii. Mihail'in FSB'nin merkezindeki görevinden bir konsolosluk ateşeliğine tayini sadece sürgünle açıklanabilirdi. Gerçi merkezdeki görevinin ne olduğunu bilmiyordu ama merkez bürolarına kadar yükselen bir ajanın konsolosluk ateşeliğine tayininin başka izahı olamazdı. Seni Londra'ya götürdü mü?
Hayır.
Neden? Çünkü geçici bir işti. Daha doğrusu bana öyle söylemişti. 15 gün kadar kalıp dönecekti ama sonra iş uzadı. 3 ayı buldu. Döndüğünde ondan bir gariplik hissettin mi?
Tamara yine aynı şaşkınlıkla. Nasıl yani dedi.
Ne bileyim, gerginlik, sinirlilik, korku filan. Genç kadın bir süre düşündü. Sonra olumsuzca başını salladı.
Hayır, hiç öyle bir şey fark etmedim.
Boris bu defa aklına takılan başka bir soruyu sordu. Niye eşinle İstanbul'a gitmedin?
Üniversiteden gerekli izni alamadım henüz.
Boris Tretyakov o zaman hatırladı. Tamara Moskova Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. Felsefe bölümünde doçentti. Neden diye sordu.
Bilmiyorum, zorluk çıkardılar işte. Sosyal hakların yanar dediler.
Acaba bu da FSB'nin marifeti mi diye düşündü Boris. Ama genç kadına aklına gelen ihtimalden bahsetmedi. Eski Sovyet döneminde olsa en ufak bir şüphe veya sicildeki ufacık bir terslik izin verilmemesi için yeterli olurdu. Ama şimdi o durum oldukça farklıydı. Ağlamak üzere olan Tamara'nın dokunaklı hali Boris'i de etkilemişti.
Üzülme diye mırıldandı. Eminim her şey düzelecektir. Ben ortada bir yanlışlık olduğuna inanıyorum. Mihail asla düşündüğün gibi bir ihanetle kalkışlamaz.
Tamara'nın buz gibi bakan iri mavi gözleri daha da soğudu. Ben onun ihanet ettiğini asla düşünmüyorum zaten dedi. İhniliçi bir ses tonuyla. Ajan yeniden o gözlere baktı. Ama az önce bana Mihail'in FSB'ye ileri gelenlerinin hoşlanmayacağı bazı bilgileri ulaşmış olabileceği ihtimalinden bahsetti.
Doğru, ancak bu kocamın ihanet ettiği anlamına gelmez ki.
Boris Tretyakov sustu yine. Mihail'in kendisinden Bolşoi Tiyatrosu'nda Tamara ile buluşmasını istemesinin nedeni ne olabilirdi? Gönderdiği o mektupta mutlaka ne istediğini açıklamış olmalıydı. Mektup şimdi FSB'nin elindeydi ve Boris FSB'nin neden hemen tutuklamaya geçmediğini anlayamıyordu. Eğer ortada bir ihanet varsa, teşkilat şu ana kadar kendisini de Tamara'yı da çoktan tevfik etmiş olmalıydı. Oysa bunu yapmamışlar, bu buluşmanın gerçekleşmesini istemişlerdi.
Neden? Daha ne bekliyorlardı, neyin peşinde olabilirlerdi?
Boris yine basit bir mantık yürütmeye çalıştı. Belki de Tamara'da önemini kavrayamadığı gizli bir şey vardı ve Mihail onun bunu kendisine teslim etmesini istemişti. Tabii bu sadece bir varsayımdı ve Boris bu düşünceden çabucak vazgeçti. Öyle olsa FSB kadının evine baskın yapar, her yeri didik didik arar ve o nesne her neyse bulurdu. Genç adam zihninin birbiri ardına hücum eden düşüncelerle boğuşurken birden kafenin kapısı açıldı ve içeriye üniformalı polisler doldu. İkisi de tedirgin bir şekilde irkildiler. Göz göze geldiler. Acaba onları tutuklamaya mı gelmişlerdi? Üniformalıların başında 3 de sivil vardı. Birinin baskını yapan ekibin şefi olduğu muhakkaktı ama diğer ikisi FSB elemanları olabilirlerdi. Gerçi bu Rusya'da polisin sık sık yaptığı rutin kontrollerden biri de olabilirdi. Kimliksiz göçmenden uyuşturucu satanlara kadar her şey aranırdı. Ajan Tretyakov hiç kımıldamadan olacakları bekledi. Kafe zaten pek kalabalık değildi. Polisler kapıyı tutmuş, sayıca fazla olduklarından hemen masaları dağılmışlardı. FSB ajanı olduklarından şüphelendiği o iki sivilin tüm dikkatinin kendi masalarına yönelmiş olduğu Boris'in gözünden kaçmadı. Sıra onlara geldiğinde o sivillerden biri masaya iyice yaklaşmıştı. Üniformalı polislerden biri sertçe "Kimlikleriniz?" dedi. Tamara titreyerek çantasından kimliğini çıkarmıştı. Boris de cüzdanından FSB mensubu olduğunu gösteren hüviyetini çıkardı. Sıradan bir kontrol olsa hüviyeti gören polis hemen pas geçerdi. Ama memur hiç aldırmadan üstlerini aramaya başladı. İkisi de itinayla arandı. Özellikle Tamara'nın çantasını didik didik aramışlardı. Sonunda polislerden biri sanki bir şey bulamadıklarını ihsas edercesine hemen yanı başlarında duran sivile kaçamak bir bakış attı. Bu Boris'in gözünden kaçmamıştı. Polisler geldikleri gibi sessizce kafeyi terk ettiler. Etraf yeniden sessizliğe bürününce Boris, "Sanırım bu arama bizim için ayarlanmıştı," diye fısıldandı.